إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayının başlamasından ötürü tefsir dersimize bu hafta ara verip Ramazan'la ilgili bazı meselelere temas etmek istiyorum. Allah Azze ve Celle bu dini yeryüzünde bir medeniyet kurmak üzere gönderdiğine göre insanın nefsini terbiye etmesi icap ederdi. Dinin hedeflerinden birisinin de bu olması gerekirdi. Ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin gerek namazı emretmesi, gerek orucu, gerekse diğer ibadetleri hepsinde esas olan noktalardan birisi de budur. İnsanın nefsini terbiye etmek Allah'ın muradındandır. Allah Azze ve Celle, madem ki yeryüzünde kendi istediği bir medeniyeti kurmak istiyor, madem ki adaleti tesis etmek istiyor, madem ki insanların nefislerine uymamalarını onlardan istiyor, onların nefislerine, şeytanlarına karşı mücadele etmelerini onlardan istiyorsa, elbette ki ona göre de bir eğitim vermesi gerekirdi. Bütün ibadetler işte bunun içindir, bu maksada dönüktür. İnsanda var olan hasletler, birkaç haslet sayar İmam Gazali. İnsanda af buyurun köpeklik hasleti de var, domuzluk hasleti de var, şeytanlık hasleti de var, meleklik hasleti de var. İnsana düşen vazife, diğer üçünü zayıflatıp meleklik hasletini güçlendirmektir. Aksi halde insan kendi nefsinin elinde esir olacak, şeytanın elinde esir olacak, insanların elinde esir olacak ve bu şekilde dünyaya niçin geldiğini unutacak ve asıl gayesine ulaşmak için gayret göstermeyecek, hedefine ulaşmak diye bir derdi olmayacak ve basit bir varlık durumuna düşecektir. Eğer kendindeki köpeklik hasletini, domuzluk hasletini, şeytanlık hasletini, buna benzer hasletleri zayıflatmayacak olursa, bunları güçlendirecek olursa, bu durumda içindeki meleklik hasletini işte bunlara secde ettirmiş olacaktır. Meleklik hasletinin güçlendireceğine, şeytanlık hasletini güçlendirirse, şeytan gibi kibirli olacak olursa mesela, O zaman içindeki meleği şeytana secde ettirmiş olur. İçindeki meleklik hasletini güçlendireceğine tutup da domuzluk hasletini güçlendirecek olursa, domuz gibi hırslı olacak olursa, yemeye çok düşkün olacak olursa, o zaman içindeki meleklik hasletini domuza secde ettirmiş olur. Eğer içindeki meleklik hasletini güçlendirmez de, içindeki af buyurun köpeklik hasletini güçlendirecek olursa, köpek gibi hırslı, köpek gibi doyumsuz olacak olursa, onun gibi sağa sola saldıran, onun gibi insanlar rahatsız eden bir varlık olacak olursa, o zaman içindeki meleklik hasletini köpeğe secde ettirmiş demektir. İşte Allah Azze ve Celle insanların bu duruma gelmemesi için, insandaki en üstün varlık, en üstün haslet olan o meleklik hasletinin güçlendirilmesi için bir takım talimatlar verdi. Allah Azze ve Celle kendi boyasıyla boyanmış bir dünya meydana getirmek istiyor. Allah'ın boyasıyla boyanmış bir dünyanın meydana gelebilmesi, Allah'ın boyasıyla boyanmış insanlar meydana getirmekle mümkündür. Dolayısıyla nefisleri ıslah etmeden memleketi ıslah etmeye kalkışanlar hata içerisindedirler. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde İslam medeniyetini kurma yöntemi bu değildi. Köşeleri kapmak veya Müslümanların köşeleri kapmasını istemek değildi. Allah Azze ve Celle nefisleri değiştirmekle işe başlıyordu. Nefisleri değişmemiş olan insanlar, kendi nefsine hakim olmayan insanlar, eğer bir gün İslam'ı hakim kılsalar bile, İslam'ı hakim kıldıklarını zannederler belki ama hakikatte kendilerini hakim kılmış olurlar. Nefislerini hakim kılmış olurlar. Onun için Allah Azze ve Celle bir gün Müslümanlar güç ve kuvvete sahip oldukları zaman kendilerinin hakimiyetini değil Allah'ın hakimiyetini sağlasınlar diye onların nefislerini terbiye eder. Eğer Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Ebu Zerler Mekke'de iken Rabbani bir eğitimden geçirilmiş olmasaydılar, Allah Azze ve Celle onları Mekke'de göndermiş olduğu ayetleriyle, peygamberiyle onları Rabbani bir terbiyeyle terbiye etmiş olmasaydı ve daha sonrasında da Medine'de yine onları eğitime devam etmeseydi, onları zekatla, oruçla, hacla eğitmeseydi, cihatla onları eğitmeseydi, bunlar yeryüzünde güç ve kuvveti ellerine geçirdikleri zaman benim dediğim olacak diyenlerden olurlardı. O zaman o müstekbirlerden ne farkları kalırdı ki? Bir gün güç ve kuvveti Allah Azze ve Celle müminlere verdiği zaman onlar bundan sonra bizim dediğimiz olacak dememeleri için Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetini sağlamaları, kendi hakimiyetlerinin için değil Allah'ın hakimiyeti için çalışmış olmaları için onların böyle bir eğitimden geçirilmesi gerekiyordu. Allah Azze ve Celle daha ilk ayetlerinde Müslümanlar, hatta bütün insanlara halakal insane min alak buyurmuş idi. Allah sizi alaktan yarattı insanlar. Sperm ile yumurtanın birleşiminden meydana gelen embriyodan yaratıldınız. Spermden yaratıldınız. Babanızın belinde bir sperm oldunuz önce. Çamurdan yaratılan şeylerden belinde bir sperm oldunuz babanızın. Ondan sonra da çocuk olarak dünyaya geldiyseniz eğer, bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız ve kendinizi hiçbir zaman olduğunuzdan büyük görmeyeceksiniz. Hiçbir zaman çamurdan yaratıldığınızı unutmayacaksınız. Hiçbir zaman alaktan yaratıldığınızı unutmayacaksınız. İnsanın bunu unutmasından korkulduğu için Allah Azze ve Celle kitabına böyle başlar. İkra'dan sonraki ayette böyle buyurur. İnsanın unutmaması gereken en önemli hakikat işte budur. Kendisinin biri hiç olduğunu unutmamak zorundadır. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın ey müminler. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer Allah'ı unutacak olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur.
güçsüz, aciz, zayıf bir varlık olduğunuzu unutursunuz. Güç ve kuvvet elinize geçtiği zaman sperimden yaratıldığınızı unutursunuz da dünyada benim dediğim olacak demeye başlarsınız. Halbuki Allah Azze ve Celle sizi alaktan yarattı, bunu unutmamalıydınız. İşte insan yeryüzüne geldiği zaman, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman benim dediğim olacak demeye başlar, sperimden yaratıldığını unutur. Yahut da güç ve kuvvet eline geçmemişse, yeryüzünde aciz, fakir, mustatafinden ise, o zaman da o müstekbirlere kulluk yapar, o firavunların kulu kölesi olur. Kendisine meleklerin secde ettiğini unutur. Şerefli bir varlık olduğunu unutur ve o zalimlerin kulu kölesi olur. İşte Allah Azze ve Celle bu kimseye unutturmuştur ne olduğunu. Çünkü o Allah'ı unutmuş idi. Allah'ı unutunca Allah Azze ve Celle de kendisine kendini unutturur. Ne olduğunu unutur. Güç ve kuvvet eline geçince Firavun kesilir. Güç ve kuvveti yok ise o zaman da Firavunların kulu kölesi olur. Her iki insan tipi de Allah'ı unutmuş olan insanlardır. İşte Allah Azze ve Celle insanın ne olduğunu unutmaması için öncelikle Allah'ı unutmaması gerektiğini ifade eder. Öncelikle Allah'ı unutmamak icap eder demek ki. İnsan Allah'ı unuttuğu zaman demek ki kendisini de unutuyor. Allah'ı unuttuğu zaman demek ki insanların da ne olduğunu unutuyor. Kendisinin sperimden yaratıldığını da unutuyor. Firavunların sperimden yaratıldığını da unutuyor. İşte insanın bu önemli hakikati unutmaması için Allah Azze ve Celle insana değişik şekillerde talimatlar verir. Kendisinin hiç olduğunu hatırlatır kendine. Oruç tutan insan kendisinin hiçliğini hatırlar. Bir taraftan hayatın lezzetini anlar. Acıktığı zaman o kuru ekmekteki lezzeti anlamaya başlar. O beğenmediği yemeklerdeki lezzeti görmeye başlar. Acıktığı zaman dün beğenmediği şeyin ne kadar da güzel olduğunu hatırlar. İşte aynen o şekilde Allah Azze ve Celle insana hem nimetlerin kıymetini öğretir, hem iradesinin kıymetini ve öğretir ve iradenin farkına vardırır kendini. İnsanda irade denen bir kuvvet var. Onun farkına varmaz ise iradesini kullanmayacak. Aciz bir zavallı varlık durumuna gelecek. Şeytanın ve nefsinin ve insanların elinde kul köle durumuna gelecek. Üstün bir varlık olacağını adi bir varlık durumuna gelecektir. Onun için kendindeki iradenin de farkına varması gerekiyordu. İşte onun için Allah Azze ve Celle insana orucu emreder ki kendindeki iradenin farkına varsın. Kendindeki kabiliyetlerin farkına varsın. Kendine verilenin de farkına varsın, verilmeyenin de farkına varsın. Bir taraftan iradenin farkına varsın. Bir taraftan acziyetinin farkına varsın. Bir damla suya ne kadar muhtaç olduğunun farkına varsın. Acıktığı zaman başına ağrılar girsin, yerinden kalkacak takatı kalmasın. Bu şekilde acziyetini anlasın ve yeryüzünde ilahlık taslamaya kalkışmasın. Bir lokma ekmek yemediği zaman belini kaldıramayacak duruma geldiğinde bir hiç olduğunun farkına varsın. Allah Azze ve Celle her neyi emretmiş ise elbette ki bir takım hikmetler için emreder. Orucun elbette ki asıl hikmeti fakirlerin halini anlamak değil. Asıl hikmeti iradenin farkına varmak da değil. Asıl hikmeti insanın kulluğunu gerçekleştirmesi, Allah Azze ve Celle'ye teslimiyeti öğrenmesi, ona boyun eğmeyi öğrenmesi, Rabbim emrediyorsa o halde tamam demeyi öğrenmesi, Allah'a teslimiyeti öğrenmesi ve Allah'a teslim olmanın zevkini alır hale gelmesi, Allah için yemeği içmeyi terk ettiği zaman ondan mutluluk duyacak hale gelmesi, içindeki bir takım duyguların kabarması, bir takım duygularının farkına varması, Allah Azze ve Celle asıl olarak bunlar için emreder ibadetleri. Allah'a kulluk yapmayı öğrensin, Allah'a kulluk için emredilir. Namaz da bunun içindir, oruç da bunun içindir. Namaz spor için emredilmediği gibi oruç da vücudun sıhhati için emredilmiş değil. Ama onlar da birer faydadır. Fakat onun için emredilmiş değil. Onun için emredilmiş olsaydı bazı insanlar diyebilirdi ki zaten ben sıhhatliyim, o halde oruca ihtiyacım yok. Eğer fakirliği anlamak, fakirlerin halini anlamak için emredilmiş olsaydı bazı insanlar diyebilirdi ki ben zaten fakirlerin halini anlayan adamım. Ben de zaten geçmişte fakirdim, çok aç kaldığım günler oldu. O halde oruç tutmama ihtiyacım yok. Çünkü ben zaten fakirlerin halini biliyorum da diyebilir. Sadece ve sadece iradenin farkına varması için de olmaz. Onun için de emredilmiş olamaz. O zaman bazı insanlar ben zaten irademin farkındayım. Ben bunların farkındayım. Benim bunları tekrar anlamaya ihtiyacım yok da diyebilirlerdi. Onun için orucun asıl illeti, asıl hikmeti bunlar olamaz. Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiş olmak, ona teslimiyeti öğrenmek ve Allah'a itaat ettikçe ondan mutluluk duymak, ondan bir zevk alır hale gelmek, Allah için bir şeyi terk ettiği zaman, canı suyu istediği halde o suyu içmediği zaman içinde bir lezzet duymak ve bu şekilde ubudiyetin, kulluğun farkına varmak ve lezzetini almak. Allah Azze ve Celle kullarını çeşitli duygularla donattı ve o duygularımızın çoğunun farkında değiliz. Eğer güzel bir şey görmeseydik mesela, güzel bir şeye baktığımız zaman o lezzeti almasaydık mesela, onun farkına varabilir miydik? O kabiliyetimizin ve o özelliğimizin farkına varabilir miydik? İşte aynen öyle, bir takım şeyler emredilir bize ve bir takım özelliklerimizin farkına varırız onun sayesinde. Allah Azze ve Celle namazı emrettiysem, elbette ki bir takım maksatlar için emretti. Bir takım duygularımızın harekete geçmesi için emretti. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in demeyen bir adam, o duyguları tatmamış olacak, anlayamayacaktır. Rükû etmemiş, secde etmemiş adam, o duyguların farkına varamayacaktır. Rükû etmeyenin anlamayacağı, secde etmeyenin anlamayacağı bir takım özelliklerimiz var. Bu özelliklerin insanda güçlenebilmesi, o ibadetler yapınca mümkün olur. Namaz insanı bir şekilde eğitir. Zekat başka bir yönden eğitir. Oruç başka bir yönden eğitir. Hac başka bir yönden eğitir. Namazla müminler asker olurlar. Allah Azze ve Celle ne emrettiyse onu aynen yerine getirmeyi öğrenirler. Asker gibi saf saf olurlar. Askeri toplayan borunun çalması gibi ezan okunduğu zaman onlar bir araya toplanırlar. Önlerine bir imam geçer, komutanlar, askeriyedeki komutan gibi. Önlerine komutanları geçer ve o şekilde o Allahu Ekber demeden onlar diyemezler. İmam rüküye gitmeden onlar gidemezler. İmam kalkmadan onlar kalkamazlar. Tam bir asker gibi eğitilirler. Aralarında boşluğun olmamasına dikkat ederler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onları bir takım duygularını harekete geçirir ve onları bazı yönlerden eğitir. Bu hakikatte cihada hazırlıktır. Çünkü sonuçta müminlerin eninde sonunda bir gün cihad edeceği günler gelecektir. Ve Allah Azze ve Celle müminleri o günlere hazırlar. Bir arada olmayı öğrenirler. Bir araya toplanmayı öğrenirler. Ve adeta borunun çalması gibi ezan okunduğu zaman anında toplanmayı ve saf saf olmayı, emir komutayı öğrenirler. Aralarına şeytanın girmemesini, bunun için safları sıklaştırmayı öğrenirler. Fitnecilere müsaade etmemeyi, fitneyi söndürmeyi öğrenirler. Fitnecileri aralarına almamayı öğrenirler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle onları çeşitli şekillerde eğitir. Namaz insanı cihada bir yönden hazırlar. Sabahleyin kaldırır, akşamleyin kaldırır. Günde 5 defa soğukta ve sıcakta, karanlıkta ve gündüzleyin kaldırır ve kalk der, abdest al, namaz kıl der. Bu bir hazırlıktır. Allah Azze ve Celle mümini o şekilde hazırlar. Diğer taraftan zekatı emreder. O da cihada hazırlıktır. Çünkü zekat için sonuçta malı harcamak da icap edecektir. Sonuçta cihat için malı harcamak da icap edecektir. İşte onun için Allah Azze ve Celle müminleri ona hazırlar. Malınızdan vereceksiniz der. Malınızdan vermeyi öğrenmezseniz nasıl cihad edeceksiniz? Allah Azze ve Celle müminleri cihada hazırlamak için orucu da emreder onlara. Ve bu şekilde onları her yönden hazırlar. Çünkü cihada giden insanları mutlaka aç susuz kalacaklardır. Mutlaka takatsız kalacaklardır. Yorgun ve uykusuz olacaklardır. İşte Allah Azze ve Celle müminleri oruç ile de bu şekilde ileriye hazırlar. Zor günlere hazırlar. Hiçbir zaman oruç tutmamış bir insan ne kendi acziyetinin farkına varacak, ne kendine verilmiş olan iradenin farkına varacaktır. Dolayısıyla nefsine hakim olmayı da hiçbir zaman öğrenemeyecektir. Nefsine hakim olmayı öğrenmemiş insan nasıl olur da yeryüzünde medeni bir insan olabilir? Nefsine hakim olmayanlar nasıl medeni olabilirler? İdeolojilerin işte ihmal ettiği noktalardan birisi bu. Sosyalizminde, kapitalizminde, faşizminde, diğer izimlerin de, demokrasinin de, laikliğin de hepsinin ihmal ettiği noktalardan birisi bu. En önemli noktalardan birisi bu. İnsanın nefsini ıslah etmeyi hiçbir zaman düşünmediler. Bunun için de her zaman başarısız oldular ideolojiler. İnsanın nefsi üzerinde operasyon yapamayan bir ideoloji, insanı tanımayan, insana yön veremeyen, insan nefsini ıslah edemeyen bir ideoloji, nasıl olur da yeryüzünde bir medeniyet meydana getirebilir? İnsanın nefsini kabul etmeyen, şeytanını kabul etmeyen, insanı tanımayan, kainatı tanımayan bir ideoloji veya bir ideolog nasıl olur da insanı terbiye eder ve insanca bir medeniyet meydana getirebilir? İşte Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği dinin ideolojilerden bir farkı da bu. İdeolojiler çok çok kanunlar koyabilirler. Polis zoruyla, hapishaneyle korkutarak bir takım kanunlar koymak suretiyle belki yeryüzünde adaleti tesis etmeye çalışabilirler. Ama polisin olmadığı yerde ideoloji ne yapacak? Polisin başına da bir polis koymak icap edecek. Onun da başına bir polis koymak icap edecek. Ve bu nereye kadar gidecek? Böyle bir şey madem ki mümkün değil. O halde her insanın kalbine bir polis koymaktan başka bir çare yok. Hangi ideoloji insanların kalbine polis koymayı başarabilmiştir? Bunu başaramayanların yeryüzünde bir medeniyet meydana getirmesi de mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. İnsanların kalbine hakim olamayan, nefsini ıslah edemeyenlerin hangi fikri savunursa savunsun insanı insan yapması mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden insanın nefsiyle ilgilenir. İnna Allah la yugayiru ma bi kavmin hatta yugayiru ma bi enfusihim. Allah bir kavmi değiştirmez. O kavim ancak kendi nefsini değiştirdiği zaman Allah da onları değiştirir. Siz nefsinizi değiştirmediğiniz müddetçe Allah sizi değiştirmeyecektir. Allah Azze ve Celle kalpleri yaratan Allah haber ediyor. Bizi yaratan Allah söylüyor. Bir insan söylemiş olsaydı hata olabilirdi. Başka bir takım yollarla da değiştirebiliriz diyebilirdiniz. Fakat yaratan söylüyor. Siz kendinizi değiştirmediğiniz müddetçe ben size verdiğim nimeti, size verdiklerimi olumlu veya olumsuz değiştirmeyeceğim. Dolayısıyla nefsinizi değiştirmek zorundasınız. İşte Allah Azze ve Celle'nin orucu emretmesinin de aslında gayelerinden birisi bu. Bir maksat da bu. Çünkü yeryüzünde bir medeniyet kurmak istiyor Allah. Onları Mekke'deyken başka şekillerde eğittim. Mekke'de Müslümanları sabır ile eğitti Allah. açlıkla eğitti Allah, itaat etmeyi öğretmekle eğitti Allah, onları ahirete iman ettirdi, cennete ve cehenneme kuvvetli bir iman ile eğitti onları. Medine'ye geldiğimiz zaman artık yavaş yavaş diğer hükümlerle eğitildiklerini görüyoruz. Mekke'deyken bunlarla eğitilen, namazla eğitilen Müslümanlar Medine'de ise zekatla eğitildiler. Mallarını vermeyi öğrendiler. Mal insan için çok önemli. Fakat onlar vermeyi öğreniyorlardı. Ve sonra Allah Azze ve Celle onlar orucu da emretti. Efendimizin hicretinden yaklaşık 1,5 sene kadar sonra Allah Azze ve Celle orucu emretti Müslümanlara. Önce namazı emretmiş, sonra zekatı emretmiş ve ondan sonra da orucu emretmiş idim. El-haşi'ine vel-haşi'at vel-mutasaddiqine vel-mutasaddiqat ve's-saimine ve's-saimat. Kur'an'da da ifade olunduğu üzere Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin içerisinden böyle olanları över. Namaz kılan erkekler ve namaz kılan kadınlar, zekat veren erkekler ve zekat veren kadınlar ve oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, Allah Azze ve Celle bu şekilde müminleri överken orucu en sona bırakmıştır. Çünkü oruç en zor olanlarındandır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ Ayette de ifade olunduğu gibi sizi şunlarla imtihan edeceğiz. Biraz korku ile, biraz açlık ile, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmek ile imtihan edeceğiz. وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Sabredenleri müjdele ey Resulüm. Sabredenleri müjdelem. İşte oruç ile de imtihan olunacağımız orada da ifade olunmuş oluyor. Açlıkla imtihan olunacaksınız. Korkuyla imtihan olunacaksınız. Mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle, işlerinizin kötü gitmesiyle de imtihan olacaksınız. Allah Azze ve Celle bu şekilde nelerle imtihan olacağımızı açıklarken, oruçla da açlıkla da imtihan olacağımızı ifade eder. İşte oruç bizim açlıkla imtihan edilmemiz. Bir taraftan böyle bir imtihan, diğer taraftan iradenin kuvvetlendirilmesi ve insanın sıhhatinin de güçlenmesi ve daha birçok faydalar, fakirlerin halinin anlaşılması ve insanın kendinin acziyetinin farkına varması, kendisinin bir hiç olduğunu anlaması, güç ve kuvvet eline geçmiş olsa bile bir lokma ekmeğe ne kadar muhtaç olduğunu anlaması. Allah Azze ve Celle bu şekilde önce namazı emretmiş, sonra ondan daha zor olan zekatı, mal vermek namaz kılmaktan da zor. Onun için bazı namaz kılanlar görürsünüz ki mallarını veremezler. Onların ceplerinde akrep vardır. Allah'ın emrini yerine getiremezler. Allah onlara 40 vermiş, onlardan bir tanesinin de fakirlere verilmesini istemiştir ama onlar o 40'da biri bile veremezler. Sanki mal kendilerininmiş gibi ben kazandım dercesine vermek istemezler. Namaz kılar ama zekattan kaçmak için her türlü operasyonu yapar. Her türlü filmi yapar. Her türlü hileyi yapar zekattan kaçabilmek için. Zekattan daha zor olanı ise oruçtur aslında. Ama diyeceksiniz ki, madem ki oruç bunlardan zor ise, neden bazı insanlar namaz kılmadığı halde, zekat vermediği halde oruç tutuyorlar? Neden bazı insanlar namaz kılmıyor ama oruç tutuyor, zekat vermiyor ama oruç tutuyor? Allah Azze ve Celle, madem ki önce kolayı, ondan sonra daha zor olanı, ondan sonra daha zor olanı, yani önce namazı, sonra zekatı, sonra orucu emretmiş. Madem ki oruç hepsinden daha zordur, o halde insanların çoğunluğu, namaz kılmayan, zekat vermeyenler nasıl oruç tutuyorlar diyeceksiniz. Hakiki oruç değil. Hakiki oruç gerçekte namazdan da zordur. Hakiki oruç gerçekte zekattan da zordur. Ama sadece midenin oruç tutmasına gelince işte o tutuluyor. Hakikatte oruç tutuluyor, oruç bizi tutmuyor. Arapçada savm oruç demek. Bizim lisanımızda savmın karşılığı oruç. Kendini tutmak demek hakikatte. Orucu tutmak demek değil. Oruç hakikatte insanın nefsini tutması. İmsak aslında insanın nefsini tutması demek. Ama o manada anlaşılmayınca, sadece ağzın ve midenin oruç tutması şeklinde olunca, elbette ki öyle oruç kolay olacaktır. Allah Azze ve Celle öyle oruç için zor demiyor zaten. İmam Gazali'nin de ulemanın da ifade ettiği gibi oruç üç kısma ayrılır. Daha doğrusu üç derecedir. Birinci derece avamın orucu. Sadece midesi oruç tutar. O avamın orucudur. Ağzı ve midesi oruç tutar. Belki eşine yaklaşmaz, bu şekilde ferci de oruç tutar. Bu kadarcık olan oruç. Ama havasın orucuna gelince, avamın üstünde olan, daha önde gidenlerin orucuna gelince, onların orucu bütün azalarıyla olan oruçtur. Onların elleri de oruç tutar, ayakları da. Onların gözleri de oruç tutar, kulakları da. Onlar eğer bu şekilde oruç tutmazlarsa birinci dereceye düşmüş olurlar. Havastan olduğu halde eğer gözüyle oruç tutmuyorsa, normalde havastan gözüyle, kulağıyla, bütün azalarıyla oruç tutan birisi olduğu halde, eğer o da sadece midesiyle oruç tutanlar gibi gözüyle oruç tutmayacak olursa, o zaman o ikinci dereceden birinci dereceye düşer. İkinci derecedeki orucu bozulmuş olur ve birinci derecede oruç tutmaya başlamış olur. Aynı şekilde havasların havasının orucuna gelince, üçüncü derecedekilerin, mukarrabunun orucuna gelince, daha üst makamda olanların, nebilerin, salihlerin, ulemanın orucuna gelince, muttakilerin orucuna gelince, onların orucu aynı zamanda mideler oruç tuttuğu gibi, gözleri, kulakları, azalar oruç tuttuğu gibi, onların kalpleri de oruç tutar. İşte bu mukarrabunun orucudur. Mukarrabundan olanlar, havasların havasından olanlar, en ileri seviyeye yükselmiş olanlar, işte onlar kalpleriyle de oruç tutar. Allah'ın dışında her şeyden alakalarını keser. Tebettül makamına ulaşmış adamın orucu. Ve tebettel ilahi tebdile, Allah'tan başka her şeyden kendini kesmek suretiyle kesilmiş ol. Ey Resulüm, tebettüle ulaş. Tebettüle ulaşabilmen, her şeyden kesilmiş olabilmen tebdil ile mümkün olacak. Kendini kesmeye çalışacaksın. Oruç ile ve bir takım şeylerle, tebtil ile, kendini Allah'ın dışında her şeyden kesmekle tebettüle ulaşacak ve kesileceksin. İşte o zaman havasların havasının orucu ile oruç tutmuş olacaksın. Demek ki tebettüle ulaşmayan, Allah'ın dışında başka şeylerden kalbini arındırmamış olanlar, onlar bu şekilde bir oruca ulaşamayacaklardır. En yüksek oruca ulaşabilmek, insanın kalbiyle orucu tutabilir hale gelmesi, Allah'ın dışında hiçbir şey düşünmeyecek hale gelmesi, o şekilde işte öyle bir oruç, böyle bir oruç öbür orucun belki bin tanesine bedel. Böyle bir oruç ikinci derecedeki bin oruca bedel, birinci derecedeki belki 100 bin oruca bedel. Oruçtan oruca fark var yani. Nasıl ki namazdan namaza fark var. Evinizde kıldığınız namaz ile mescitte kıldığınız namazın derecesi aynı değil. Normal bir mescitte kıldığınız namaz ile Mescid-i Aksa'da kıldığınız namazın derecesi aynı değil. Mescid-i Aksa'da kıldığınız namaz diğer mescitlerin 500 katı daha fazla sevap kazandırır. Mescid-i Nebi'de Efendimizin mescidinde kıldığınız namaz ile Mescid-i Aksa'da kıldığınız namaz da diğer mescitlerde kıldığınız namaz da aynı değil. Diğer mescitlerde kıldığınız namazın 1000 katı sevap kazanırsınız. Kabe'de kıldığınız namaza gelince diğerlerinden 100 bin kat daha üstündür. İşte aynen öyle mukarrabunun orucu, havasların havasının orucu, katlet oruç tutanların orucu, avamın orucundan belki 100.000 kat daha üstün, havasın orucundan belki 1.000 kat daha üstün. Oruçtan oruca fark var yani. Allah Azze ve Celle, ya eyyühellezine amenu, kutiba aleykumusiyem, kema kutiba alellezine min kablikum, leallekum tettekun buyurur. Ey müminler, oruç evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Demek ki evvelkilere de farzmış yani. Bir tek size farz kılındı zannetmeyin. Bütün milletlere farz kılınmış olunca, bunu bilirseniz o zaman size kolay gelir. Bütün ümmetlere farz kılınmış madem, o halde bize de farz kılınması gayet doğaldır diyecek ve o zaman orucu daha kolay olarak tutabileceksiniz. Allah Azze ve Celle o yüzden kema kutibe alellezine min kablikum buyurur. Daha evvelkilere farz kılındığı gibi, yani daha evvelkilere de farz kılınmış idi. Onlara müstahap değildi yani. Onlara da farzdı yani. Onlara tavsiye edilmemişti, onlara da emredilmişti yani. Çünkü keme kutibe buyuruluyor. Farz kılındığı gibi, yazıldığı gibi. Demek onlara nasıl yazılmışsa bize de öyle yazılmış. Demek ki bize farz olarak yazıldığına göre, onlara da farz olarak yazılmış, sünnet olarak, müstahap olarak, mendup olarak değil. Onlara yazıldığı gibi size de yazıldı. Demek ki aynı özelliklerde, demek ki aynı sıfatlarda yazıldı. Demek ki siz su içtiğiniz zaman orucunuz bozuluyorsa onlarınki de bozuluyordu. Demek ki yediğiniz zaman onlarınki, sizinki bozuluyorsa onlarınki de bozuluyordu. Demek ki kişi eşiyle birlikte olduğu zaman orucu bozuluyorsa demek onlarınki de bozuluyordu. Bizim orucumuzun sıfatları ne ise onların oruçlarının da sıfatları aynıydı demek ki. Demek ki aynı kurallara onlar da bağlıydılar. Ve demek ki bizim orucumuz bir ay olduğuna göre onların orucu da bir ay idi. Bizim orucumuz Ramazan ayında olduğuna göre demek onlarınki de Ramazan ayındaydı. Demek ki bu şekilde birkaç noktada teşbih var. Kemâ kutibe alellezine min kablikum'dan bunlar anlaşılır. Demek ki birkaç noktada aynıyız. Geçmiş ümmetlerin orucuyla bizim bize emredilen oruç birkaç noktada aynıdır. İşte Allah Azze ve Celle bütün bunları ayetiyle işaret eder. Biz şu anda onlarda orucu göremiyoruz. Tevrat orucu emretmez. Sadece Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 40 gün oruç tuttuğunu ifade eder. Hazreti İsa'ya verilen İncil'de, şimdiki o bozulmuş, muharref olan İncil'lerde de oruç emredilmez. Sadece Fısıh Bayramı denilen ondan evvelki bir büyük oruçları var. Onu da kendilerine göre değiştirdiler. Allah Azze ve Celle onlara da bize emrettiği gibi, Ramazan ayında da olabilir, başka bir mevsimde de olabilir ama bir şekilde bir mevsimde onlara emretmiş idim. Fakat onlar sonra orucu bir güne indirdiler. Daha sonrasında ise 50 güne kadar çıkardılar. Kafalarına göre din üzerinde oyunlar oynuyorlardı. Yaz mevsimine denk geldiği zaman sıcaktan dolayı dediler ki, biz bu orucu 30 günden 40 güne çıkartalım, 10 gün daha ilave edelim ama yazın tutmayalım, güzel bir mevsimde tutalım. Günlerin kısa olduğu bir mevsimde tutalım, ilkbaharda veya sonbaharda, ne soğuk olsun ne de sıcak olsun. Buna kefaret olarak da oruca 10 gün ilave edelim dediler. Bu şekilde 40 güne çıkarmış oldular. Sonra onların krallarından birisi hastalanmıştı. Kral adakta bulunmuştu. Eğer iyileşecek olursam oruca bir hafta daha ilave edeceğim diyordu. Ve iyileşince bir hafta daha ilave etti ve 47 güne çıkardı. Daha sonra başka bir krallar geldi. O da neden 47 olsun ki, neden 50 gün olmasın ki dedi. 50 güne çıkarıyorum dedi ve 50 güne çıkardı. Oruç üzerinde çeşit çeşit fikirler beyan ettiler. Kendi kafalarına göre hükmü değiştirdiler. İşte ondan dolayıdır ki onlara benzemeyelim diye Şaban'ın son günü müdür? Yoksa Ramazan'ın ilk günü müdür? O şüpheli günde, yevmişek denilen o şüpheli günde oruç tutmak, Ramazan niyetiyle oruç tutmak mekruh olarak kabul edilmiştir. Oruca bir gün ilave etmiş olma korkusuyla, ehl-i kitaba benzemiş olma korkusuyla, nasıl ki onlar 30'u 40'a çıkardı, 47'ye çıkardı, sonra 50'ye çıkardı. Bir başka rivayette 30'u 40'a, sonra 40'ı da 50'ye çıkardılar. Her neyse sonuçta 30'u 50'ye çıkardılar. Onlara benzemeyelim diye, onlara benzememek için Ramazan'ın birinci günü mü, yoksa Şaban'ın 30. günü müdür? Belli olmayan o şek günü denilen şüpheli gündem, her sene tartışma konusu olan hilal göründü mü görünmedi mi meselesi yani. O tartışmayı işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık bir şekilde halleder ve buyurur ki Şaban'ın 29'unda çıkacak, bakacaksınız. Hilali gördünüz, o zaman ertesi gün Ramazan'dır. Görmediyseniz Şaban'ı 30'a tamamlayacaksınız. Ondan sonraki günü Ramazan kabul edecek ve başlayacaksınız. Çünkü kameri aylar ya 29 olur ya 30. 31 olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla 29'unda çıkacak, bakacaksınız. Gördünüz hilali. O zaman oruca başlarsınız. Eğer göremezseniz Şaban 30'a tamamlar. 31'inde yani Ramazan ilki olarak kabul eder ve Ramazan'a başlarsınız. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın 29'unda hilali görmediyseniz de tedbirli olmak adına oruca başlayın buyurmadı. Tam tersine buyurdu ki o zaman Şaban'ı 30'a tamamlayın. Yani aksi halde 31 gün tutmuş olma ihtimalimiz olurdu. Şaban 30'a tamamlamayacak olursak, hani tedbir olsun, takva olalım deyip de, takva olma mantığı içerisinde, hani Şaban'ın 30 kabul etmeyelim, 29 kabul edelim, ondan sonraki günü yani Şaban 30'unu, Ramazan'ın birinci günü kabul edelim, demedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o zaman, olur ki Ramazan'a bir gün ilave etmiş olma ihtimalimiz olurdu. Ramazan'a bir gün ilave etmiş olmak ise ehli kitaba benzemek demek olurdu. İşte Allah Resulü bizi onlara benzemekten men etti. Ve bu şekilde kuralını koydu. Eğer Şaban 29'unda göremezseniz 30'a tamamlayın dedi. Ramazan'a bir gün ilave etmeyelim diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde net bir hüküm ortaya koymuş oldum. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumusiyem. Ey müminler, oruç size yazıldım. Yani furide aleykumusiyem. Size oruç farz kılındım. Yazıldı burada, farz kılındı manasından. Keme kutibe alellezine min kablikum. Evvelkilere farz kılındığı gibi. Sizden evvelkilere de yazılmıştı. Çünkü bütün ümmetlerin nefsinin ıslaha ihtiyacı var. Çünkü Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i de dünyaya aynı maksatla gönderdi. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olacak. Yeryüzünde Allah'ın istediği bir medeniyet meydana getirecek. Ve hiçbir zaman firavunlaşmayacak, karunlaşmayacak. Onun için Hazreti Adem'e de emretti. Ondan sonrakilere de emretti. Daha sonrakilere de emretti ve en son bu ümmete de emretti. Çünkü Allah'ın muradı aynı. İnsanı insan yapmak ister Allah Azze ve Celle. İnsanın nefsini ıslah etmek ister. Nefsini ıslah etmeyenler alemleri mi ıslah edecekler? Kendi nefsinde inkılap başaramayanlar alemlerde inkılap mı başarabilirler? Böyle bir şey mümkün olmadığı için Allah Azze ve Celle müminleri kademe kademe eğitti. Mekke'de bir şekilde eğitti, Medine'de başka bir şekilde. Namazı da kademe kademe emretti Allah. Sonra orucu da kademe kademe emretti. Namaz da 3 kere değiştirildi, oruç da 3 kere değiştirildi. Önce müminler, Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman müminler öncelikle her aydan 3 gün oruç tutuyorlardı. Ramazan orucu farz kılınmamıştı. her aydan 3 gün oruç tutuyorlar. Bir de Aşure gününde oruç tutuyorlardı. Ve daha sonra Allah Azze ve Celle Ramazan orucunu emretti kademe kademe. Müminler öncelikle bu şekilde 3 günle başlatıldılar. Oruca alıştırıldılar. Tıpkı çocukların alıştırılması gibi. Onlar oruca alıştırıldılar. Ve sonra Allah Azze ve Celle Ramazan orucunu emretti. Fakat mukim olsa bile, seferi olmasa, kendi evinde olsa bile, gücü oruç tutmaya yetse bile, yine de oruç tutmama hakkını verdim. Oruç tutmayabiliyor ve onun yerine fidyesini ödeyebiliyorlardı Müslümanlar. İkinci kademede Allah Azze ve Celle bu şekilde oruç emrediyordu. Tam bir emir değildi bu. Bir bakıma tavsiye gibi. Oruç tutabileceği halde oruç tutmak istemiyorsa fidyesini veriyor ve kurtuluyordu. Allah Azze ve Celle daha sonrasında ise orucu tamamen emretti. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمُ Kim orucu görecek olur, Ramazan'ı görecek olursa, Ramazan'a erişecek olursa, Ramazan hilalini görecek olursa, yahut hilali görenden duyacak olursa, Ramazan'ın başladığını bir şekilde bilecek olursa, فَالْيَسُمْ O orucu tutsun. Bu şekilde Allah Azze ve Celle artık fidyeyi kabul etmiyordu. Oruç tutmaya gücü yetenler, mukim olanlar ve aynı zamanda sağlıklı olanlar, artık onlar fidye veremeyecekler ve tutmak zorunda kalacaklardı. Allah Azze ve Celle bu şekilde son hükmünü göndermiş oldu. Bu son hüküm geldiği zaman da ilk başlarda Müslümanlar akşamleyin yemek yedi. İftar vaktinde yemek yemişse yemiş oluyordu. Eğer yememiş de uyumuş ise iftardan evvel artık yiyemiyordu. Karısıyla birlikte olmuşsa oluyordu ama eğer olmamışsa uyuduktan sonra artık bir daha olmasına izin verilmiyordu. Allah Azze ve Celle daha sonra bu hükmü kaldırdı. Uhille lekum leylete siyam er refes ila nisaikum buyurdu. Refes size helal kılındı. Karılarınıza leylete siyamda, Ramazan gecelerinde karılarınıza yaklaşmanız size helal kılındı buyurdu. Dolayısıyla artık yemek de helal oldu. İnsan yemek yemeden iftar saati girmiş olsa, yemek yemeden uyumuş olsa akşamdan sonra, yahut da yemek yemiş ondan sonra uyumuş olsa, tekrar uyandığı zaman artık bir şey yemesine müsaade edilmiyordu. Hanımına yaklaşmasına da müsaade edilmiyordu. İlk zamanlarda da hüküm böyleydi. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle onlara acıdı. Sahabeden Kays adında birisi bu şekilde ertesi günü orucu tutmuş ve perişan olmuştu. İftardan evvel gelmiş ve hanımına yemek var mı demişti. O da bir bakayım demiş. O sırada adam çok çalıştığı için yorulmuş ve o bulunduğu yerde uykuya dalmıştı. Ve sonra uyandığı zaman artık akşam olduğunu, iftar saatinin girdiğini, yatsı vaktinin girdiğini gördüğü zaman artık hiçbir şey yemesi mümkün olmadığı için yiyememiş ve o şekilde oruç tutmak zorunda kalmıştı. Ve ertesi gün öğlen vakti olduğu zaman sıcakta adeta bayılacak duruma gelmişti. Ve Allah Resulüne kendi halinden şikayetçi olmuştu. Efendimiz bu halin nedir diye sorduğu zaman, ya Resulallah dedi, işte dün gece böyle oldu. Yemek yemeden, iftar etmeden uykuya kalmışım. İşte ondan sonra uyandım ama artık iş işten geçti. Bir şey yiyemedim, içemedim. Ondan sonra oruç tutmak zorunda kaldım o şekilde. Ve işte gördüğün hale geldim. Allah Azze ve Celle işte bu olay üzerine bir başka rivayette de Hazreti Ömer'in hanımıyla birlikte olması gece vaktinde Allah Azze ve Celle bu gibi olaylardan dolayı işte ondan sonraki ayeti göndermiş ve geceleri yemeniz içmeniz hanımlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı diye buyurmuş idim. Demek ki kademe kademe, namaz nasıl kademe kademe ise, zekat nasıl kademe kademe emredildiyse, Oruç da o şekilde kademe kademe emredildi. Mut'a nikahı nasıl kademe kademe haram kılındıysa, oruç da bu şekilde. Allah Azze ve Celle ne güzel bir mürebbidir. Ne güzel bir Rab'dır, ne güzel bir terbiye edicidir. Kademe kademe terbiye etti ümmetim. Ramazan kelimesi üzerinde hakkında değişik görüşler ortaya atıldı. Bir kısım alimlere göre Ramazan aslında Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Esma-ül Hüsna'dandır. Bir rivayette İmam Beyhaki'nin zayıf olarak kabul etmiş olduğu bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin. Çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir buyurur. Dolayısıyla Ramazan ayı geldi. Şehr-i Ramazan geldi, Şehr-i Ramazan gitti deyin. Bu şekilde konuşun çünkü o Ramazan Allah'ın isimlerindendir buyurdu. Bir görüş bu şekilde, bir diğer görüşe göre ise ayın ismidir. Allah'ın isimlerinden değildir. Bu kelimenin seçilmiş olması hususunda ise neden Araplar bu aya Ramazan adını verdiler? Ve neden Kur'an-ı Kerim de ona Ramazan ismini verir? Kur'an'da 12 ayın içerisinde bir tek Ramazan'ın ismi geçer. Diğer ayların ismi Kur'an'da geçmez. Ve Kur'an-ı Kerim sadece Ramazan'dan bahseder. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmiştir buyurdum. Bir tek Ramazan'ın ismi geçti. Lugat alimlerinden İmam Halil'in görüşüne göre Ramazan kelimesi Ramadi kelimesinden alınmıştır. Ramadi kelimesi güzün başlangıcında, yazın sonunda, sonbaharda yani yağan yağmur manasında, nasıl ki o yağan yağmur tozu temizliyorsa, yazın tozunu toprağını temizler ya, hani o sonbaharın yağmuru, ilk yağmur tozu temizlediği gibi, işte o kelimeden alınmış olan Ramazan kelimesi de o kelimeden alınmış yağmurun tozu temizlemesi gibi Ramazan ayı da insanın günahlarını temizler manasında. Tıpkı yağmurun tozu temizlemesi gibi Ramazan'ın da günahları temizlemesi. İşte ondan dolayı bu isim verilmiştir denilmiştir. Bu kökten alındığını söyleyenler, Ramazan'ın Ramadi kökünden geldiğini söyleyenlerin görüşüne göre, fakat bir kısım başka alimlere göre, ekseriyete göre ise Ramazan kelimesi Ramat'tan alınmıştır. Ramat ise çok şiddetli bir hararette, çok şiddetli yaz gününde, çok sıcak bir mevsimde taşların kızmasına denilir. Taşlar yanar ya, hani basamazsınız üzerine, veya kum, o sıcakta kuma basmak mümkün olmaz ya hani, ayakları yakar ya hani, işte aynen öyle günahları yaktığı için o aya Ramazan denilmiş. Ramat'tan alınmış ve Ramazan denilmiş, mastarı alınmıştır. Ramat fiilinin mastarıdır Ramazan. Dolayısıyla nasıl ki o taş, hararetli olan taş, güneşin altında ısınmış olan taş, ayakları yakıyorsa, aynı şekilde Ramazan ayı da günahları yakar. İnsanın Ramazan'a iman ederek onu geçirmesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste, "Men sâme Ramazanen imanen ve ihtisaben, gufire lehu mâ tekaddemen min zembihim." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki Ramazan'a iman eder ve Allah'tan sevabını umarak Ramazan'ı tutarsa, Ramazan orucunu tutacak olursa, "Gufire lehu mâ tekaddemen min zembihim." Günahlarından geçmiş günahlarının tamamı bağışlanır. Gelecek günahlarına da bunun faydası olur. Geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Allah Resulü. Evet, geçmiş günahları bağışlanır ve gelecek günahlardan da kendisini korumasına da yardımcı olur aynı zamanda. İşte Ramazan'a iman ederek, Ramazan'a iman edip sevabını Allah'tan umarak kim oruç tutacak olursa geçmiş günahları bağışlanır. Ve Oruç Allah Resulü bir başka hadiste ifade ettiği gibi es-savmu cunne minennar. Savm oruç ateşten insanı koruyan bir kalkandır buyuruyordu. Ey gençler, evlenmeye gücü yetenler evlensinler buyurdu. İçinizden gücü yetenler evlensin. Gücü yetmeyenlere gelince onlar da oruç tutsunlar. Çünkü oruç insanın şehevi isteklerini kırar. Bir insanın medeni olabilmesi şehevi isteklerini kontrol altına almasıyla mümkündür. Başka türlü insanın insan olabilmesi mümkün değil. Şehevi isteklerinin peşine takılmış, şehvetlerinin esiri olmuş, şeytanının esiri olmuş olan bir insan ne kadar medeni sayılabilir? İşte İslam'ın oruç emrederken hedeflerinden birisi bu. Nefsini zapturapt altına alabilen bir insan meydana getirmek. Böyle bir Müslüman şahsiyet meydana getirmek. İradesi kuvvetlenmiş olan, şeytana ve nefsine tabi olmayan, doğrulara tabi olabilen, nefsinin üzerine çıkan, nefsini kendisi hakimiyeti altına alan, nefsinin hakimiyeti altına girmeyen bir insan meydana getirmek. Bunları, bu ibadetleri insanlara öğretmeden böyle bir insanı nasıl meydana getirebilirsiniz? Namazı emretmeden, sabahın köründe kaldırmadan, gecenin karanlığında kaldırmadan, günde 5 defa namaza kaldırmadan, günde birkaç defa abdest aldırmadan, malından verdirmeden, oruç tutturmadan bir insanı nasıl insan yapabilirsiniz? İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde eğitir kullarını. Ve bu şekilde Ramazan ayının kıymetli bir ay olduğunu bize ifade eder. Hiçbir ayın adı Kur'an'da zikredilmezken, Muharrem gibi, Recep gibi, Şaban gibi aylarda da önemli geceler olduğu halde, önemli günler olduğu halde yine onlardan bahsetmeyen Kur'an, onların ismini zikretmeyen Kur'an Ramazan'ın adını zikreder. Ve bütün kitaplar da Ramazan'ın ayı içerisinde indirilmiştir. Hazreti Adem'e verilen sahifedem, İbrahim'e verilen sahifedem, Hazreti İbrahim'e verilen sahife Ramazan'ın ilk gecesi, Hazreti Musa'ya verilen Tevrat Ramazan'ın 6. gecesi, Hazreti İsa'ya verilen İncil Ramazan'ın 13. gecesi, Zebur da aynı şekilde Ramazan'ın içerisinde, Kur'an da Ramazan'ın içerisinde, bir rivayete göre 24. gecesi, bir rivayete göre 27. gecesi. Kadir suresinde de ifade edildiği gibi onun Kadir gecesinde indirildiğini biliyoruz. Allah Azze ve Celle demek ki bir defada toptan olarak Kur'an'ı indirmiş en yakın göğe, en yakın gökyüzündeki Beytül İzze'ye, Allah Azze ve Celle'nin şerefli kıldığı o eve, bilemediğimiz, keyfiyetini bilemediğimiz o makama toptan indirir Allah inzal ile. Toptan indirir. En yakın semaya Kur'an toptan indirildi önce. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Kur'an ki Ramazan ayında indirildi. Huden linnâs, insanlara hidayet olarak, insanlara hidayet kaynağı olarak, bir furkan olarak, bir hadi olarak, hakla batılı ayıran, hidayet yolunu gösteren, hangi meselede doğru nedir, yanlış nedir hepsini öğreten bir kitap olarak indirildi. Ramazan ayı içerisinde indirildi. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayeti açıkça bunu ifade eder. Kur'an Ramazan içerisinde indirildi. Bu ayet Kur'an'ın toptan olarak en yakın semaya Ramazan ayı içerisinde indirildiğini ifade edebilir. Aynı zamanda Ramazan ayı içerisinde Kur'an'ın inmeye başladığını da ifade edebilir. O İkra ayetinin geldiği demek ki Ramazan ayına tesadüf etmişti. Demek ki Ramazan ayı içerisinde İkra ayeti geliyordu Hira'da. Allah Azze ve Celle ama toptan olarak indirdi o Ramazan ayı içerisinde. Ve sonra Peygamberimize 23 yıl içerisinde peyderpey tenzil ile indirdi. Ama o Kur'an'ın başlangıcı, ikranın gelişi Ramazan'ın içerisinde oldu. Her neyse her iki manaya da gelebilir. Toptan indirilme olayının Ramazan ayında olması da mümkün. Vahyin ilk başlamasının Ramazan ayında olması da mümkün. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın bu şekilde Ramazan'ın içerisinde indirildiğini ifade eder. Demek ki hakikatte Ramazan'ın üstün olması, Ramazan'ın diğer ayların sultanı olması, demek ki aslında oruçtan da kaynaklanmıyor. Ramazan ayında oruç tutulduğu için Ramazan şerefli ve kıymetli olmuyor. Demek ki Ramazan'ın kıymeti aslında Kur'an'dan kaynaklanıyor. Demek ki bu Kur'an öyle bir kelamdır ki yeryüzünde bir medeniyet kurmak üzere gönderildiği için, yeryüzünde hidayet yolunu göstermek üzere gönderildiği için, insanı insan yapmak üzere gönderildiği için, insana insanca yaşamanın yolunu, yöntemini öğrettiği için ve bütün zalim müstekbirleri devirmek üzere gönderildiği için, Kur'an bütün bunlardan dolayı şerefli bir kelam. Kelamullah olduğu için şerefli. Yeryüzünde bir görev yerine getirdiği için şerefli. Yeryüzünde bütün müstekbir sistemleri, müstekbirleri devireceği için, o zalim diktatör sistemleri devireceği için şerefli. Kavlu sakil olduğu için, yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir kelam olduğu için şerefli. İşte bütün bunlardan dolayı Ramazan ayı da şerefli. Çünkü o Ramazan ayında Kur'an indirildi, ondan dolayı şerefli. Evet, Allah Azze ve Celle demek ki o büyük olayın gerçekleştiği o ayı daha da güzelleştirmek için o ayda oruç tutulmasını emretti. Hem o ayda Kur'an'ı indirmek suretiyle aya şeref kazandırdı. Hem de bize oruç tutturmak suretiyle o aya bir kez daha şeref kazandırdı. Ve aynı zamanda o ayda oruç tutarken bir taraftan da Kur'an'ın mesajını anlayalım istedi. Bu ay neden şerefli olmuş merak edelim istedi. Bu ayın şerefli olmasının sebebi bu ayda Kur'an'ın indirilmiş olmasıymış madem. O halde bu Kur'an'ı bir okuyalım ve onu anlamaya çalışalım. Onun meallerinden, tefsirlerinden araştıralım. Bu Kur'an neden gelmiş? Mesajı nedir? Davası nedir? Bununla savaşan kafirler neden savaştılar? Allah'ı kabul edenler, melekleri kabul edenler, haccı bile kabul edenler, hatta kısmen zekatı verenler, zekatı bile kabul edenler, neden bu kitabı kabul etmediler? Neden bu kitaba karşı geldiler ve Allah bir kitap indirmemiştir dediler? Bu kafirlerin inkar etmesinin sebebi neydi? Kur'an'ın mesajı neydi ki onlar inkar ediyorlardı? İşte bunlar üzerinde kafa yorulsun diye Allah Azze ve Celle insanın ruhunun temizlendiği o ayda Kur'an'ı da indirdi ki bir taraftan oruç ile ruhlar temizlenirken, arınırken, şeffaflaşırken, perdeler yavaş yavaş kalkarken, nefisle mücahedenin rükünlerinden biri olan açlık gerçekleştirilirken, bir taraftan da bunların anlaşılması kolay olur diye Kur'an okunursa oruçlu olarak üzerinde kafa yormak, anlamak kolay olur diye Allah Azze ve Celle o ayda, Kur'an'ı indirdiği ayda orucu emretti. Ta ki oruç tutanlar Kur'an'ı da anlamaya çalışsınlar. Kur'an'ın mesajını uzaklara götürsünler. Kur'an'ın mesajını tebliğ etsinler. İşte bütün bu maksatlar için Allah Azze ve Celle o kitabını Ramazan ayı içerisinde indirdi. Furkan olarak indirdi. Hakkı ve batılı ortaya koymak üzere indirdi. Her meselede hak var, batıl var. Her meselede doğru var, yanlış var. Mirası taksim etmenin de hakkı var, batılı var. Yemek yemenin, para kazanmanın doğrusu var, yanlışı var. Her şeyin doğrusu var, yanlışı var. İşte Kur'an'ın bir vazifesi de bu. Furkan'dır, Şehr-i Ramazan'a lezi unzile fihil Kur'an dedikten sonra Hudel linnâsi ve beyyinâti minel huda vel furkan buyurur Allah. Furkan olarak, hidayet kaynağı olarak, hem hadi hem furkan olarak indirilmiştir bu kitap. Bütün doğruları söyleyecek, bütün yanlışların da yanlış olduğunu söyleyecek. Dolayısıyla yalnızca doğruları söylemeyeceksiniz. Yanlışların da yanlış olduğunu söyleyeceksiniz ki Furkan'ın talebesi olmuş olasınız. Yanlışın yanlış olduğunu söylemeyenler, ben doğruları söylerim onlar yanlış anlasınlar diyenler, onlar Allah Azze ve Celle'nin kitabına Furkan adını verdiğini hala anlamamış olanlardır. Furkan hakkı da söyler, yanlışın da yanlış olduğunu söyler. Ondan dolayı adı Furkan'dır. Dolayısıyla bu ayda Kur'an'ın mesajını anlamak, hakkı söylemek, batılın da batıl olduğunu söylemek icap eder. Bu ayda oruç tutanlar ama Kur'an'ın mesajına kafa yormayanlar, bu kitap neden geldi? Bu kitabın davası neydi? Bu kitabı 14 asırdan beri neden saldırıp durdular? Bu kitap yeryüzünde bir medeniyet meydana getirdi. O medeniyetten neden rahatsız oldular? Bu kafirlerin isteği nedir? Bu kitabın isteği nedir? Hangi noktada çatışıyorlar? Bu kitap sonuç itibariyle la ilahe illallah demekten başka bir şey demez. Bu kitabın esas mesajı bundan ibarettir. Bu kitap 600 sayfasını okusanız, bir tek cümleyle özetlemek isteseniz, işte bu kitabın davası budur. La ilahe illallah demek üzere, yeryüzü madem ki Allah'ındır, Allah'ın dediği olmalıdır demek üzere gelmiştir. Yeryüzünde Allah'tan başkalarının dediğini reddetmek üzere gelmiştir. Bütün süper güçleri ve bütün beşeri düzenleri yıkmak üzere gelmiştir. O beşeri düzenlerin o kokuşmuş binalarını yıkıp onun yerine İslam sarayını bina etmek üzere gelmiştir. Bu kitabın işte asıl gayesi bu. Ramazan ayında oruç tutup da kitabın mesajına kafa yormayanlar, bu kitabın davasını anlamayanlar, teravih namazlarında camileri doldursalar bile bu kitabın mesajını anlamadıktan sonra bu ümmet asla kurtulamayacaktır. Merkez camisi gibi büyük camilerin önünde kilometrelerce taksileriyle kuyruklar meydana getirseler bile bu ay içerisinde oruç tutarken bir taraftan bu kitabın mesajına kafa yormadıkça, bu kitabın mesajını ilerilere uzaklara ulaştırmadıkça bu ümmetin kurtulması mümkün olmayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle kitabın mesajını anlayanlardan ve onu uzaklara ulaştıranlardan olmayı ve Ramazan ayından istifade ederek onu güzel bir şekilde ihya edebilmeyi nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Ramazan ayını değerlendirebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında şu sıcakta senin için mücadele veren, bir taraftan oruç tutan kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala el-Fatiha.